Anadolu Meraları. Onarıcı.
Merhaba, ben Anadolu Meraları'ndan Can. Bir onarıcı programında daha beraberiz. Ve karşımda Durukan Dudu var.
Merhaba.
Selamlar. Bugün aslında bir süredir Türkiye'nin içinde bulunduğu aslında kısaca et krizi diyebileceğimiz tuhaf bir krizin içindeyiz. Yani kocaman bir coğrafyanın bir tarım ülkesi olan olarak çocukken bize anlatılan bir ülkenin nasıl olur da hayvancılık konusunda böyle bir krize sürüklendiğini bilememe halindeyim ben. Biraz bilmek için Durukan'a sorularım olacak. Durukan da umarım bizi aydınlatır.
Efendim, aydınlatmaya çalışıyorum. Buyurun.
Aslında nedir bu et krizi dediğim benim? Belki de böyle denmiyor. Böyle mi deniyor? Et krizi deniyor mu?
Ya et krizi diyen var tabii. Hayvancılıkta kriz denebilir. Bu tarımda kriz denebilir daha geniş haliyle. Ve Türkiye'de kriz diye de gidebilir yani. Hepsi birbirle bağlantılı olduğu için. Şey var yani, şu anda Mayıs ayındayız. Mayıs 2018. Bu program ne zaman, nerelerde dinlenir bilmiyorum ama Mayıs 2018 itibariyle hala ve yıllardır ve sürekli artan bir yoğunlukla Türkiye'de et fiyatlarının artması, ciddi ithalatlar yapılması, hem et şeklinde hem de yani normalde et krizini çözme amacıyla ithal edilen ya da söylem olarak en azından böyle olan işte canlı hayvan, gebe düve falan filan ithalatlarına rağmen fiyatların sürekli arttığı ve üreticinin de çok mutsuz olduğu. Yani böyle ilginç bir denklem var. Hem fiyatlar artıyor ve bundan para kazanıyor olduğu an bekleyeceğin üreticiler de mutsuz. Falan filan. Yani ve bunu böyle bir 3-4 sene önce söylüyorduk mesela biz. 5 sene önce bu Anadolu Meraları'nı ilk kurduğumuz. Yani Türkiye'de,
nasıl söylüyordunuz?
Yani Türkiye'de hayvancılık bir krize girecek ve et fiyatları sürekli artacak falan diye. Yani çok zeki olduğumuzdan veya inanılmaz sırlara vakıf olduğumuzdan değil.
Ama bu bir çok, öngörü neye dayanıyor?
Yani bir öngörü ve çok basit şeylere dayanıyor. Yani işte şimdi et üzerine de konuşabiliriz ama yani genel olarak bir tarım zaten meselesi var ve tarım meselesinin yanında bir toprak meselesi var Türkiye ile ilgili sorunların içerisinde. Şimdi hukuki boyutu var, demografik boyutu var falan filan, çok geniş ama şunu bir anlayalım ilk önce. Hayvan dediğimiz zaman, ki bu hayvan otçul hayvanlar olabilir. Yani etini yediğimiz ya da sütünü içtiğimiz, yumurtasını yediğimiz şeyler. Büyük kısmı otçul. Bir kısmı da işte otçul olmayan tavuk ve kanatlı dediğimiz hayvanlar. Bunlar, özellikle otçul olanlar, ot yiyen ve o otu yedikçe sindirim sistemlerindeki ot yemeye yönelik tasarım sayesinde işte et, süt gibi gibi üretimler yapan diyelim kendi vücutlarında canlılar. Yani otobur canlılar. Dolayısıyla ot iyi olmaları gerekiyor. Şimdi ot dediğimiz zaman da yani çok kabaca şöyle ayıralım. İşte bir hayvan aklımıza ilk gelen nedir? Otlaması gider. İşte meradaki, tarladaki, yol kenarındaki otu otlar. Bunun yanı sıra bir takım üretimler yaparsınız siz. Mesela buğday ekersiniz. Buğdayın işte hasadını yaptıktan sonra geriye kalan o tane, yani sapının balyalanmış hali, işte samanlar olarak, saman halinde de işte hayvancılara satarsınız. Ya da hayvancılar gelip alır. Eskiden zaten saman satılan bir şey değildi bu arada. Bir insan buğday ektiğinde tarlasında buğdayı hasat ettikten sonra hayvancılık yapan bir tanıdığına, köydeki bir eşine, dostuna gel al bu samanı derdi. O kişi de gider o samanı
o kadar
alıp götürürdü. Tabii tabii.
Yani yakın zamanda bir saman krizi bile yaşayan
tabii,
bir ülke olduğumuz
tabii,
için.
Tabii tabii. Yani fiyatı yoktu. Yani saman toplamının bir maliyeti var ya, işte o samanı gelecek adam bir balya makinesi getirecek. İşte ona para verecek falan. Yani 2-3 lira belki masraf yapacak.
O kadar değersiz ki o masrafa bile denk.
Al, git o yüzden yani. O yüzden o saman alan kişinin maliyeti onu işte oradan alıp ağırına koymak için yaptığı maliyetti o kadardı. Parayla satılmıyordu yani. Çok da eski değil. 4-5 sene öncesinden bahsediyorum bu arada. İşte o tür şeyler yer. Küspe falan filan yer. Bir de gerçekten hayvanı doyurmak amaçlı ekimi yapılmış olan tane yemler yer. Yani genelde arpa, GDO'lu mısır. Yani mısır daha doğrusu da işte GDO'lusu en ucuz olan olduğu için yurt dışından ithal edilen. Bunları yiyerek hayvan işte beslenir, büyür falan filan. Bu tabii ama şey bir bakış açısı. Yani hayvana fabrika kafasıyla bakış açısı. Hı. Çünkü bu hayvanın aynı zamanda mesela temiz havaya da ihtiyacı var. Temiz suya da ihtiyacı var. Kendi bokunun içinde yaşamamaya ihtiyacı var. Evet,
temiz barınma.
Sosyal ihtiyaçların, evet, sosyal ihtiyaçları var. Yani diğer hayvanlarla bir arada olmak.
Diğer hayvanlarla sağlıklı bir ortamda bir arada olmak aslında.
Evet.
Sadece. Ya bir aradalar ama korkunç koşullarda bir arada oluyorlar genelde.
İşte yavrusuyla birlikte olmak, eğer dişi ise gibi gibi. Yani bu liste daha da uzuyor. Ama sırf gerçekten üretim kafasıyla baksak bile ben o yüzden hep yani tarımsal üretim değil, tarımsal aslında yönetim diye bakmak lazım yani diyorum. Çünkü o yönetimin sonucunda zaten hasat edeceğin bir bolluk yaratabilirsin sen toprağı, ekosistemi, doğayı bozmadan. Yani fabrika kafasıyla bakınca ama sonuç her ihtimalle hüsran oluyor.
Tabii.
O parantezi kapatıyorum. Yani hayvan bunları yer. Ve sonucunda da işte etini, sütünü falan filan hasat edersiniz. Şimdi Türkiye'de birkaç sorunumuz var. Yani çok fazla sorunumuz var hayvancılıkla ilgili ama temelde şu: hayvanı doyurma maliyetimiz yüksek. Yani birinci sorun bu. Şimdi bu sorunun altındaki sorunları teker teker sayabiliriz. Meraların yetersiz olması, yani yüze ölçümü olarak yetersiz olması, aynı zamanda verimsiz olması, zamanla çok bozulmuş olması, ki bu sadece meraları aldılar, işte inşaat yaptılar değil. Yani ciddi bir mera alanı var. Önemli bir kısmı kaybedildi. Önemli bir kısmı bu arada tarlalara kaybedildi. Tarla haline getirildi yani. Ama bir o kadar da orada yapılan otlatma ve hayvan idaresinin şekilleri sebebiyle, yöntemi sebebiyle meralar çölleştirildi ya da verimleri çok ciddi düştü. Peki ne başka edebilirsin bu hayvanlara? İşte saman krizinden bahsettin. Orada da bir sürü yerlere gidebiliriz bu arada. Ve işte tane yemler, yani mısırdır, arpadır. Yani bunlar zaten genelde bir rasyo yapılarak yem fabrikaları tarafından belli rasyolar şeklinde küspeyle falan filan karıştırılıp satılır üreticiye. Bunlarda da şey değiliz. Yani yurt dışı ile zaten kesinlikle rekabet edemiyoruz. Zaten o yüzden yurt dışından gelen GDO'lu soya Türkiye'ye gelebiliyor. Yani sen daha ucuza yurt dışından, ta atıyorum işte Amerika'dan ya da Arjantin'den bunu getirmek daha ucuza geliyor Türkiye'ye. Tüm vergilerine vesairesine rağmen. Yani, bu orada
yemi
da...
Yemi mi, hayvanı mı?
Yemi. Ha. Yemi. Ya hayvan zaten her yerde çok
yani daha... Yani hayvanla geliyor ya, Brezilya'dan gelmesi tabii. Benim için mesela büyük bir soru işareti.
Yani okyanus aşıyor hayvan. Ona da geleceğim bu arada. O da üçüncü bir konu çünkü. Yani dediğim gibi çok uzun ve derin bir konu ama... Bir dedik, doyuramıyoruz. Çünkü ot yok. Saman zaten belli az çok şeyi. Hayvancının çok elinde değil. Kimse saman üretmek için buğday ekmiyor. Yani buğday ekmek için buğday ekiyor. Evet. Tane yemlerde de mısır başta olmak üzere. Silajlık veya işte tane yemi olarak da çok tek ekilmese de. Bunlarda da maliyetlerimiz çok yüksek. Dolayısıyla çünkü şey, yani bir defa mazot pahalı. Klasik kafayla, konvansiyonel kafayla üretim yapan tüm köylülerin, yani toprağa sürdüm, ilacı bastım, gübreyi bastım, üretim yaptım diyen tüm köylü veya çiftçilerin temel masrafları zaten işte mazot, yani traktöre koydukları yakıt ve işte kullandıkları gübre, kullandıkları tarım zehirleri, bunların hepsi de şeye bağlı yani. Çoğu yurt dışından geliyor ve hepsi sonuçta dövizle alakalı fiyatlandırmaları var falan filan. Orada da üretim yapamıyorsun. Türkiye'de bir de üzerine şey var. Ne derler? Çok mu ciddi konuşuyorum ya?
Yok, ben başka bir tarafa doğru.
Başka bir tarafa doğru sen gittin.
Tamam, İstanbul'da, peki. Yok. Az önce...
Ben de kaptırmış gidiyor olabilirim çünkü. Yok, yani her şeyi unutmuş.
Sen doğru gidiyordun da ben tamamen... Fonetik bir şeye kilitlendim.
Fonetik bir şey, tamam. Bir de Türkiye'de yani zaten şimdi, ya o kadar zor bir konu ki yani de bilin yani biraz insan içinde olunca o kadar derin ki Türkiye'de Türkiye Amerika tipi çiftçilik yapmaya çalışıyor. Hı-hı. Amerika'nın işte bundan 20 yıl önce yavaş yavaş bırakmaya başladığı kısmen hala devam ediyor ama bir yöntemi uygulamaya çalışıyor. Konvansiyonel, büyük ölçekli ve homojenize tarım.
Yani ne demek bu?
Çok büyük arazin olsun, süper güçlü traktörlerin olsun, süper teknolojik işte elindeki tüm en iyi gübre, en iyi bilmem ne falan filan gir. Üretimini büyük ölçekte yap. Hı hı. Ve işte nüfusunu doyur.
Peki bu Amerika için işlemedi mi?
Bu Amerika için işledi. Çünkü Amerika'da ki tarım arazilerinin ortalama büyüklüğü Türkiye'nin sayı ezberimde yok. Hı-hı. Ama yani yüzlerce katı.
Nüfus o kadar değil.
Tabii tabii yani Amerika'da işte mesela 500 acre'lık yani 2000 dönüm yapıyor. Hı-hı. 2000 dönümlük bir çiftlik. Zaten çiftlik var Amerika'da, köy yok ya.
Tek başına var. Çiftlik zaten.
Farm yani o şey. Çiftliklerin işte kesişim noktasındaki bakkal da İşte bütün o çiftlik sahiplerinin gidip gazoz aldığı, hı hı. bakkalın olduğu yerde town zaten. Kasaba tamam mı ya gidip bira içtiği. Yani bizdeki gibi köy var ve etrafında işte insanlar, köy etrafında tarlalar var değil zaten. Hı hı. Ve yani 2000 dönümlük bir çiftlik, ufak ölçekli bir çiftlik. Bayağı ufak ölçekli bir çiftlik olarak kalıyor mesela Amerika'da. Yani hele hele hayvancılık yapılan ranchler modeline girdiğimiz zaman yani birkaç 10 bin hektarlık, 20 bin hektarlık yani 200 bin dönümlük bir çiftlik gayet normal yani.
Kaç dedim bir daha sonra? 200 bin dönüm mü?
Evet.
O ne ya?
Yani işte 20 bin hektar, 10 bin hektar, çok büyük birkaç bin yani. Hektardan başlıyor zaten range dediğimiz şeyler. Yani dolayısıyla şey, ölçekler çok farklı. Sen burada aynı sistemi uygulamaya kalktığın zaman yani düşün şurada bir İşte sulama getireceğiz, nasıl getireceğiz, yoldan mı atlatalım? Yani 4 dönüm yerde, 5 dönüm yerde, 10 dönüm yerde debelenip duruyoruz. Ve Türkiye'deki çiftçinin hali de bu. O yüzden birçok arazi ekilmiyor. O araziye sen buğday ekmek için haldır haldır arkanda pullukla traktörle git, ek. Ondan sonra haldır haldır tohum ekmek için git, haldır haldır işte ne bileyim gübre atmak için git falan filan. Bunu... yapmak zaten anlamsız geliyor insanlara. 5 dönüm yer için buradan alacağım zaten toplam 1 ton belki buğday diyor ya da 1,5 ton.
Bayağı verimsiz.
Yani o yüzden işte arazi toplaştırma çıktı. O işte bir takım kanunlar çıktı. Onlar da tabii tek seferde meseleyi çözemeyecekler ve bir takım olumsuz yansımaları da var. Yani arazi toplaştırma da böyle tek başına bir çözüm değil. Şimdi bu alandan çıkıyorum. Dolayısıyla hayvana yem de şey yapamıyoruz. Bir de işin içine ırk meselesi giriyor. Yani burada da siyah beyaz değil de renklerin birçok tonu var. Şimdi nedir ırk dediğimiz mesele? Dünyadaki trend 20. yüzyılda bir şeyi, hayvanın ne amaçlı ürettiğine karar ver. Diyelim işte et amaçlı üretiyorum. Ve ona yönelik bu hayvanı ıslah et. Yani verim deniyor, yanlış kelime aslında. Hasadını maksimize et. İşte 250 kilo karkas, 200 kilo karkas değil de 250 versin, 300 versin, 350, 450 kilo karkas versin. Ha süt amaçlı mı bakacağız bu hayvana? Tamam, bu hayvanın da süt amaçlı hasadını maksimize et. İşte bunun Türkiye'deki ve bu Türkiye'ye de özellikle galiba 80'lerden sonra 90'lardan itibaren Türkiye'de bu kültür ırkı denen ırkları işte devletin, hükümetlerin o zamanki eliyle Türkiye'ye alındı. Tarımı modernleştirmek de amaç. İşte inekten biz 4 litre süt alıyoruz. Elin oğlu 25-30 litre alıyor. Bizim 6 katımız alıyor. Biz de o ineği getirelim ki biz de 25-30 litre alalım dendi. Türkiye'ye giren Alaca, halk dilinde Holstein diğer bir ismiyle. Böyle girdi mesela. işte keçide zanen, sanen denen ırk yine bu şekilde girdi. Genelde de süt üzerinden girdi. Çünkü süt ete göre çok daha hızlı dönen ve cirosu yüksek bir iş. Tabii giderinin de bir o kadar yüksek olacağını kimse hesap edemiyor. Herkes çok iyi matematik bilmesine rağmen. Ve o yüzden herkeste bir sütü önelme var. Oldu 2000'lerde. O yüzden herkes işte Holstein'ler alındı. İş adamları falan, iş kadınları da bu işlere böyle girdi. Hep süt üzerine girdi. Et üzerine giren çok az oldu. Ve o ırklar işte ithal edildi. Türkiye'de çoğaltıldı. Köylerde herkes yine o ırklardan aldı. Teke aldı. O ırklardan boğa aldı. Ya da o ırklardan sperm aldı. Öyle dölledi hayvanı falan. O ırklar çok çoğaldı. Özellikle süt ırkları. Sonuç, yani bunu tahmin etmiş olmak için hiçbir şeye gerek yok. Üstün zeka olmaya falan filan gerek yok. Türkiye'de süt krizi yaşandı. Benzer bir durum bu arada Avrupa'da da yaşadı. Avrupa dayanıyordu az çok. Avrupa'daki süt üreticisinden bahsediyorum. Çok ucuzdu süt. Yani etin tam tersi, sütte sütün çok ucuz olması krizini yaşadık. O kadar çok süt üretilmeye başlandı ki o yeni ırklar sayesinde. Dandik süt, kalitesiz süt, düşük yağlı falan filan. Ve süt tüketimi artmıyor toplumun. Süt tüketimi hatta azalıyor.
Dolayısıyla ucuz bir şey haline geliyor.
İnanılmaz ucuz. Ve o yüzden bütün hükümetler, Türkiye'ye dahil olmak üzere, süte ciddi destekler vermek zorunda kaldı. Süt tozu diye bir şey girdi hayatımıza. Dönemsel olarak iyice peak yapıp su fiyatına, yani sudan daha ucuz bir hale gelen sütün depolanabilmesi için süt tozu diye bir yani şey yaygınlaştı.
Yani hani başka bir bakış açısıyla soracağım. Kendi düşüncem olarak.
Evet.
Neden ucuz süt sorun? Yani bir sürü insan daha fazla sütte çok daha ucuza ulaşabilir hale geldi.
Ama işte öyle olmadı. Yani bir yandan da.
Neden?
Öyle olmaması sebebi piyasa şeyleri, dinamikleri. Yani Türkiye'de de dünyada da birçok yerde süt piyasası genelde birkaç büyük firmadan oluşan, yani onların egemenliğinde, onların kontrolünde bir piyasadır. Dolayısıyla fiyat konusunda üretici değil, tüketici de değil, o ortadaki işleyici ve dağıtıcı baronlar olan, evet, fiyatı belirleme. İşte o yüzden Türkiye Ulusal işte Süt Konseyi mesela kuruldu. Yani tavsiye amaçlı fiyatlar veriyor. Gerçi bir yaptırım yok ama sütün o kadar ucuz olmasının sorunu şu. Şimdi bugün geldiğimizde büyük başta durum, yani iş şöyle işliyor. Bu resmin, bu sürecin nasıl olduğunu anlarsak bayağı bir şeyi anlamamız da kolaylaşıyor. Böyle doğada veya bizim mesela işte Safi Meri'de yaptığımız böyle, bu arada böyle değil. Ben Türkiye'deki sektörü şu anda anlatacağım. İnekler var. Ya da düveler. Düve henüz inek olmamış. Kızımız. İnek de doğurmuş. İneğimiz. Ve bunlar belli bir yaşa kadar, ne yazık ki çok düştü bu arada o yaşlar. Yani artık 6-7 yaşında bu hayvan artık doğurmasını istemiyorum. Elden ayaktan kesildi zaten, yaşlan deyip kesiliyor. Eskiden bu 15-20 dinekti. 6-7 yaşına kadar işte doğurabilir bir hayvan bu. Neden doğurmasını istiyoruz? Çünkü doğurduğu zaman işte bir tane buzağı veriyor bize, değil mi? Ve o buzağı büyütüp işte et olarak satabiliriz ya da başka bir üreticiye verebiliriz, satabiliriz inek olarak falan. Aynı zamanda da hala sektörden bahsediyorum, bunu özellikle altını istiyorum. İşte bir süt üretmeye başlıyor her memeli olduğu gibi doğurduğu zaman. Biz de o sütünü alıp işte pazara, piyasaya satıyoruz. Bu eğer süt fiyatı çok düşükse, düştüğünde ve et fiyatı da biraz yüksekse, Türkiye'de hep böyle oluyor. İnsanlar o inekleri, ya süt zaten para etmiyor deyip kesmiyor oluyorlar. Daha 2 defa, 3 defa, 5 defa daha doğurabilecek bir inekten bahsediyoruz.
Böyle olunca hayvanın değeri düşüyor aslında.
Böyle olunca, yani çünkü etten çok daha iyi para kazanacak. Evet. Borcu var falan filan. Seneye ne oluyor abi?
Bu sefer de
doğumlar yok. Yani süt üretimi zaten az. Ama süt üretimi zaten, tüketim de yok. Yani süt nasıl ayakta kalıyor Allah bilir yani, bilmiyorum. Peynir de falan filan kalabiliyor. Peynir ve yoğurt da bir tek kalıyor zaten. Doğum az. Yani buzağı az. Dolayısıyla et fiyatı iyice coşuyor.
Evet.
Hayvan kesecek kalmadı, hayvan kalmadı çünkü. Bu sefer et ithalatı gündeme geliyor. Ama bugüne kadar Türkiye'de özellikle son 5 senedir yani uygulanan politikalar o kadar değişken, belirsiz ve hiçbir şekilde güvence vermiyor ki insanlara. Kimse, abi ben şöyle bir işe giriyorum çünkü biliyorum ki şöyle şöyle yapacak devlet, hükümet falan filan diyerek planlama geçenki muhabbetimize istinaden yapmıyor. O yüzden fiyat işte kuzu mesela karkas kesim fiyatı işte bir ara bizim zamanımızda 26-27 liraydı biz yaparken. Hı hı. 25 hatta 24 liraydı ya, o kadar bir şeydi. Ama böyle her ay değişiyordu. 28'e çıkıyordu. Bir sonraki ay 23'e düşüyordu. Bir sonraki ay 25'e çıkıyordu falan filan. Hı. 2 ay önce 40 liraydı mesela. Yani az önce de Ulusal Et Konseyi'nin sitesine baktım. İşte %20 artmış geçen seneden bu yana. Hı. Mesela kuzu eti. Yani büyük başta benzer bir şekilde. Daha çok uzun sürer muhabbet de zamanımız herhalde bitiyor. Bitiyor, evet. Yani şey...
Ya aslında Brezilya muhabbetine bile girecektik. Bu muhabbetin başında öyle bir şeyden bahsettik. Brezilya'dan gelen hayvanlar.
Evet.
Okyanus aşma. Yani nasıl onun masrafı daha düşük olabilir burada bir hayvanın...
Bak yani...
Doğup büyümesinden.
Çok doğru. Yani, hayvanı çok daha ucuza doyurabiliyorlar. Hı hı. Durum çok daha belirli. Dolayısıyla piyasa çok daha oturmuş, hı, durumda. Hı hı. Öyle diyelim. Irklar daha oturmuş, sistem işliyor, kayıt sistemi işliyor. Türkiye'deki gibi ne oldu ne bitti belli değil, hı, falan filan. Neredeyse yani black market dedikleri öyle değil ama neredeyse oraya kayan durum yok. Hı hı. Ve dolayısıyla yani işte 1000 tane hayvanı koydum, 1000 taneden de fazladır muhtemelen bir seferle gönderdikleri. Yani onun lojistik maliyetini rahat rahat çıkarabilir bir hale geliyor. Bu ülkeler, bu bahsettiğimiz özel Güney Amerika ülkeleri... yarattıkları orman katliamı, evet, ormanları yok ederek yerine GDO'lu mısır ve soya, özellikle, hı, de soya ekme sayesinde zaten net et ihracatçısı ülkeler. O sayede olabiliyor bu. Hı. Ama Türkiye'de de çok pahalı. Yani Türkiye hayvancılık konusunda çok kötü durumda bir ülke. Bunu söyleyerek bitirebiliriz. Mayıs 2018 ve 5 sene önceden bunu gördük. Çünkü çok belli yani. Biz bir şey bildiğimizden değil. Hı hı. Çok belliydi sistem. Yem fiyatlarının artacağı çok belliydi mesela. Öyle.
Peki.
Biraz İyi ki de arttı. Artsın. Dibe vurmadan çıkmak zor.
Çok fazla aslında başlık varmış. Ben bu programa başlarken fark etmemiştim. Belki bunları alt başlıkları ayrı ayrı program bile yapabiliriz.
Evet.
Hakikaten... uzun bir mevzu.
Yazarak, çizerek falan konuşalım.
Ve önemli. Evet. Öyle yapmak
da yani fayda mesele var. Çünkü toprağa falan dayanıyor. Yani gidiyor toprağa, evet, iklim değişikliğine, hı-hı, sağlığa, gitmediği yer yok.
Evet. Peki o zaman burada sonlandıralım. Başka bir programda tekrar görüşürüz.
Görüşürüz.